Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baycan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam arkadaşlık haklarını tartışıyoruz. İmam Gazali'nin Kimel Saadet adlı kitabından, biliyorsunuz Kimel Saadet mutluluğun reçetesi demek. Mutlu olmanın hocam en önemli vesilelerinden birisi de güzel arkadaşlar sahibi olmak. Hocam bunun bedeli var. Ben evet. Oturayım, herkes bana dost olsun. Böyle bir şey yok hocam. Ne kadar bedel öderseniz o kadar samimi dostlarınız olacaktır. Şimdi hocam geçen hafta dedik ki maldan fedakarlık, sonra arayıp sormak dedik. Hocam üçüncü hak diyor, dil hakkıdır. Din kardeşleri hakkında kötü söz söylememeli, gıybet etmemeli ve onların kusurlarını örtmelidir. Hocam yani bugün ne kadar bu konuda kötüyüz ya.
Evet.
Yani... Gıybet sohbet aracı artık.
Evet.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. 10 dakika sohbet ediyorsunuz bir arkadaşınızla, o gider gitmez başka biriyle falanca var ya, hiç işe yaramaz bir adam canım, bakma sen, selam verdiğim esasında selam verecek adam değil.
Evet, yani dedikodu kültürü çok, bir de böyle kusur arama mantığıyla insanlara bakmak. Edward Döbon'un hocam altı şapkalı düşünme tekniği var. Bir tanesi kusur, siyah şapka. Hı-hı. Kusur arama mantığıyla bakmak bir olaya. Şimdi diyelim ki bir İcat yapıyorsunuz, bir tasarım yapıyorsunuz, o kusursuz olsun diye ona kusur arama mantığıyla bakmak iyi bir şeydir. Ya da bir kitap çıkartıyorsunuz, bir maddiyata olmasın diye onunla ilgili kusur arama mantığıyla bakıyorsan tamam. Mesela
yani kendi yaptığımız işlere bu gözle bakmak güzel diyorsunuz.
He, güzel.
Kendi kusurlarımızı aramak manasında.
O da. Ama şimdi insanlara bu gözle baktığınız zaman hocam, bir de böyle insanlar şey oluyor, çok hastalıklı tipler oluyor, kendilerini kusursuz görüyorlar. Herkes de kusur görürken kendinde hiç kusur görmüyor. Yani bu o insanın kusursuz olduğu değil de o insanın kişilik bozukluğunun bir göstergesidir yani.
Yani hocam dedikodu yapan insan esasında kişisel bozukluğa sahip bir insandır. Çünkü diyor ben mükemmel bir insanım.
Evet.
Ama diyorum Ali Rıza Baycan'da şu hatalar var. Bunu söyleyince rahatlıyorum bir de.
Evet.
Ben de yok diyorum.
Bir düşün, sende o konuda hata yok ama başka bir konuda
var.
Hata vardır yani.
Hocam inan o konuda hata vardır, merak etmeyin.
Değil
mesela
mi?
Hocam bir adama kibirli diyorsa hocam, kendine kibir vardır. Bir adam hocam bir adama cimri diyorsa, cimrilik vardır kendi. Şundan dolayı vardır hocam. Cömert adam bir adamın cimriliğini kolay kolay fark etmez.
Hmm.
Ama cimri adam anında fark eder. Ya da geçen çay söylemiştim bir bardak. Bak bugün çay içiyoruz. Vay be, bana çay söylemedi. Sıra ondaydı halbuki. Veya hocam kibirli adam hep böyle boynu yukarıda geziyor ya.
Evet.
Başkasının boynu yukarıda görünce ya sen de ben gibi niye boynun yukarıda falan deyip hemen farkına varıyor hocam. O yüzden Mevlana diyor ki sen başkasında hata görürsen bil ki o hata sende de vardır diyor.
Evet, yani bu konuda bir de sonuçta bu insanı mutlu etmiyor. Bu insanlar hocam şey oluyor yani, bu sözlerin nedeniyle kırıcı dilleri oluyor. İnsanları incitiyor ve insanlar ona dostluk yapmamaya başlıyor yani. Bunun bir bedeli var yani.
Çünkü mesela size birisi geldi, derdini anlattı. İki yılsa bakıyorsun ki derdi her tarafta gazetelere ilan edilmiş.
Evet.
Yayılmış falan.
Ayaklı
işte.
Gazeteciler vardır yani.
Evet. Yani hocam bu dille alakalı şeyi hocam korumak çok zor ya. Kardeşimizin size bir sırrını tutmak, dedikodusunu yapmamak, hatasını ifşa etmemek. İş hayatında, dostluk hayatında, aile hayatında hocam mesela çok büyük günah esasında.
Evet.
Eşinizin sırrını hocam ki asla kimseyle paylaşmayacaksınız.
Şimdi başka bir yaştan düşünelim hocam. Dedikodu İslam niçin yasak diyor? Çünkü sonuçta insanlar birbirine zarar veriyor yani.
Tabii.
Yani hani bu zaten insanın çıkarına olan bir şey. Biz çok yargılayıcı bir dil geliştirmişiz hocam. İnsanları yargılamayı çok seviyoruz. Ama onun giydiği ayakkabıları giyseydik, onun yürüdüğü yollardan yürüseydik, onun çektiği çileleri çekseydik.
Evet.
Yani empati kurmak gerekiyor. Duygudaşlık kurmak gerekiyor.
Evet.
Bizim haldeşlik geleneğimizde haldeşlik dediğimiz şey. O, acaba sen farklı mı yapabilirdin yani?
Bir kardeşimiz var, bu bizim arkadaş grubumuzda. Yani biraz tutumlu bir kardeşimiz. Çünkü şöyle yetim büyümüş.
Evet.
Öyle zor şartlarda büyümüş ki hocam. Bir gün anlattı, oturup ağlarsınız yani. Eve geldim diyor. Tencereye bulgur koydum. Aygaz açtım. Tıs. Aygaz bitti.
Hmm.
Yani hocam civcivler gibi ıslak bulgurla karnımızı doyurduk diyor. Hani pişmemiş.
Hmm.
Tuz da yok diyor falan. Öyle anlattı ki hakikaten çok acıklı bir hali. Şimdi baktım bir gün bazı diğer arkadaşlar, hali vakti çok yerinde olanlar, onunla dalga geçmek. onu cimri pozisyona sokmak istiyorlar. Ya gel bize lüks yerden yemek ısmarla falan gibi. Dedim bak siz dedim onun şartlarını yaşasaydınız ondan daha kötü cimri olabilirdiniz. Asla o kardeşimiz cimri değil de ama siz cimri bile olabilirdiniz. Çünkü adam yokluk görmüş, açlık görmüş. Siz hiç bunu görmediniz.
Evet.
Boldan bulup boldan harcamaya alıştınız. Bir de şimdi kalkıp o adamla arkasından eğlenmek istiyorsunuz. Yapmayın diye böyle hocam uyardığımda oluyor. Ama hocam farkına varmadan biz de toplum içinde bazen bir insanı küçük düşürebiliyoruz. Yani onun mesela işte şivesiyle alay edebiliyoruz. Boyuyla posuyla alay edebiliyoruz. Bir gün Ayşe annemiz diyor ki ama boyu kısa diyor bir kadına. Peygamber Efendimiz çok kızıyor. Etmeyin o kadının diyor. Çünkü boyunla dalga geçmek de doğru değil hocam.
O Allah vergisi bir de.
Yani. Ne haber dört ne göz.
He.
Ne haber çift göz ne bileyim. Ne kadar kavak uzun. Ya bir adama uzun kavak denmez ki. Yani adamın boyu uzun olabilir. Bu suç değil. Bu konuda hocam çok sanki hakikaten Türk milleti olarak yaralıyız gibi geliyor bana.
Evet yani yargılayıcı bir dil kullanmayı biz seviyoruz. İnsanları kolay yargılıyoruz. Kolay eleştiriyoruz. Sözümüzün nasıl yankılanacağını bilmiyoruz. Onunla ilgili bir derdi vardır. Mesela diyelim ki gözlük kullanmaktan ne kadar o muzdariptir? Biz ona dört göz diyerek ne kadar onu incitiyoruz? Adamın zaten doğrudan yarasına tuz basmak gibi bir şey oluyor bu yani.
Hocam internetler dayı var. Üniversitelerde falan. Yani oluyor bu kardeşimizin bir fiziki sakatlığı olabilir. Ne bileyim parası olmayabilir. Onu aşağılamak kıyafetiyle. Ne bileyim değil mi hocam? Yani,
evet.
Ya senin giydiğin artık bu çağımızda böyle elbise kalmadı falan. Yoktur adamın hakikaten imkanı yoktur. Bu konuda hocam hakikaten biraz daha dilimize sahip çıksak.
Evet.
Yani bilmeden çok zarar veriyoruz evet. Gibi geliyor bana.
Hocam ben bir defa böyle çok büyük bir hata yapmıştım. Bir yerde bir seminer veriyorum. Ama yani seminer verdiğim kitle tanışık bir kitle yani. Öteden beri tanıştığımız bir kitle, grup. Bir tanesi bir genç böyle çok uygunsuz hareketler yaptı. Ben sen sus bücürük dedim yani.
Eyvah.
Devam ettim sonra anlatmaya ama hani aramızdaki
şaka
ilişki,
gibi söyledi.
Aramızdaki
ama.
İlişki onu kaldırır yani. Sonra birden bir ağlama sesi geliyor. Allah Allah öteye beriye bakıyorum. Karşımda yani kim nerede ağlıyor falan. Meğer o genç ağlıyor. Gerçekten ağırına çocuk şey gitmiş. Ufak tefek. He çok ağırına gitmiş
aa,
yani.
Siz onu belki kastetmediniz bücürük derken.
Ya ben şey zaten aramızda hani bunu kaldıracak bir ilişki var diye ama şimdi oradaki onlar da diğerleri de arkadaşlar ama gerçekten de ufak tefek olunca tamam mı? Yani mesela hala içim yanar yani mesela görsem.
Onu, anladım.
Ben o zaman zaten hemen özür diledim. Dedim yani hakikaten dilime arı soksun derler ya eşek arı soksun derler yani. Demeydim yani bunu diye yani.
Hocam bak Hucurat suresi tamamen insan ilişkileri düzenleyen bir sure. Mesela yasar kavmin kavmin. Asla diyor bir kavim başka bir kavimle alay etmesin.
Evet.
Ya işte Araplar var ya pistir. İşte Kürtler var ya şudur. Türkler var ya. Asla hocam. Hocam bazen biz hocam bireysel değil de kitlesel gıybette yapıyoruz.
Evet.
İşte Pakistanlılar falan dağınıktır. Ya yani hocam bunun deme hakkımız yok. İyisi de var, kötüsü de var değil mi? Her milletin şimdi. Yani işte Haç'tan geliyor kardeşlerimiz. Araplar şöyle falan filan. Ya ne gerek var? Sen gördün genelde belki Arap değil hocam. Bunu da söyleyeyim. Arap dedikleri Bangladeşli, Pakistanlı. Hani Bangladeşli olsa da bu da ayrı konu. Bir de bilmiyoruz hakikaten hangi milletten.
Evet.
Cahilliğe cahillik katarak milletlerim hocam gıybetini yapıyoruz bazen.
Genelleme hastalığı çok yaygın bizde yani hocam. Birinden bir zarar gördüysek o kimlerdense hepsine mal ediyoruz yani.
Hocam şöyle diyorum. Mümin hep mazeret kabul eder Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık ise hep kusur görür. Bir adam hocam kusur görüyorsa
sürekli işte o siyah şapka gibi kusur arama mantığıyla bakıyorsa ya. Yani. Hayatı ne kadar zorlaştırıyor insanlara, kendine de yani.
Hocam bu evlilik ilişkisinde özellikle çok öne çıkıyor. Mesela karısı kocanın veya kocası karının devamlı hatasını arıyor. Eve gelip yemeği beğenmiyor. Veya kadın kocasının getirdiği eşyayı beğenmiyor.
Evet.
Arabasını beğenmiyor. Ne bileyim maddi maaşını beğenmiyor.
Hocam mesela bu insanlar işte şey demiyor. Yaşamdan bir lezzet alamıyor.
Özellikle hocam bir de bu kayınvalide, kayınpeder iki tarafı geçerli hocam.
İlişki denkleme olduğunda tabii o çok daha zor bir hale
hocam,
alıyor.
Hocam bizde
yani.
En çok sıkıntı burada yaşanıyor. Mesela en ufak bir hatasını görmezlikten gelmek diye bir şey yok. Hemen ifşa
anında
edip
yüzüne vurmak.
İşte bak oğlum senin eşin şöyle yapıyor. Veya bak kızım senin kocan şöyle. İşte haylaz. Ya olabilir, adam bu anda haylazlık yapmıştır ama onun haylazlığı geçici bir haylazlıktır.
Evet.
Belki yarın düzelecektir.
Şimdi çocuk yetiştirirken de öyle oluyor ya hocam. Diyelim çocuk bir defa şey yapıyor, tırnak içinde ahlaksız bir davranış yapıyor. Annesi diyor ki sen ahlaksızsın. Şimdi davranışı eleştirmek başka, kişiliğe dönük. Bak bu yaptığın ahlaksız şahsına davranış demek başka, sen ahlaksızsın demek başka.
Hanım yemeği mesela biraz çok pişirmişsin, yanmış he demek başka.
Sen beceriksizsin, sen he, yemek yapmasını bilmezsin, sen falan.
He, direkt zatına saldırmak başka.
Evet.
Vallahi hocam Türkler bu konuda biz yani şundan da hocam Türkler çok duygusal milletiz. Çok seviyoruz. Çok sevince de hatasını da affedemiyoruz.
Evet.
Nasıl olur da eşim yemeğin tuzunu ayarlayamaz. Vay be, yapılır mı bana? Ben gibi evet büyük bir adama. Veya hanımlar da. Nasıl olur da eşim eve gelirken limon almamış. 100 çeşit evet sipariş almış adamcağız.
Hocam sevmediğimiz insanlara tahammülümüz daha fazla. Halbuki sevdiğimiz insanlara daha fazla olması gerekiyor. Öyle değil mi? Çünkü sevgi kesinlikle var orada yani.
Aynen.
Bir de İnsanın en büyük sınavı kendisidir, sonra sevdikleridir.
Aynen.
Ama biz de sevdiklerimiz için sınavız. Yani işte ben işte sevdiklerimden sınandım. İyi de sevdiklerimden senden sınandı yani. Hani olaya iki taraftan da bakmak gerekiyor. Masanın ötesinden de berisinden de bakmak gerekiyor. Sadece bize bakan taraftan bakarsak o egosantrizm hocam. Ben merkezlilik. Evet. Bu nefsi emmare demek yani.
Geçen çok sevdiğim bir abim anlatıyor. Markete gidiyordum diyor. Yani dedim ki lazım bir şey varsa söyleyin. Hatta yazın demiş. Eline bir kağıt vermişler. Atıyorum işte 2 kilo bize yağ al şu marka. 3 kilo deterjan al bu marka. Ya diyor hem diyor kilosunu şaşırmışım hem markasını şaşırmışım. Bir de yazılı kağıt verdiler elime diyor. Eve geldim diyor. Ya olsun baba demiş ya kızı. Eşi de demiş ki ya ne olacak falanca efendi demiş. Yani bir kilo almışsın, bir kilo da alırsın bir dahaki gidişinde demiş. O marka da demiş çok kötü marka değil demiş. Ya öyle hoşuma gittik diyor. Deseler ki ya ne biçim adamsın ya. Markaya da şaşırmışsın, kiloya da şaşırmışsın. Canım sıkılacaktı şimdi. Hakikaten canım sıkılmıyor mu yani?
Evet.
Ya bazen böyle ufak şey büyüterek aile saadetimize, huzurumuza çok zarar veriyoruz.
Şimdi bazıları dinleyicilerimiz bunlar çok ayrıntı diyebilir. Ama ilginç hocam, o büyük dostluk dediğimiz, arkadaşlık dediğimiz, ahbaplık dediğimiz, sevdiklerimizle olan ilişkilerimiz bu ayrıntılardan o çığa çıkıyor yani. Burada işi bozduk mu büyük fotoğraf bozuluyor yani.
Zaten ne diyorlar, detay ayrıntılarda mı gizli, öyle bir şey var değil mi?
Yani güzellik. Bazen esas olan ayrıntı oluyor yani. Çünkü burada tüme varımla çıkıyor. Yani sen gündelik ilişkin bile sürtüşmeliyse orada böyle güçlü bir sevgiyi ayakta tutamıyorsun yani.
Şimdi hocam bazen mesela kayınvalide diyor ki ya bu dolma dolma değil. Falancanın gelini bir dolma yapmış of. Şimdi hocam çaktırmadan devamlı aşağılama.
Mesela çocuk yetiştirirken de öyle olmuyor hocam. Mesela diyor ki bak onun çocuğu sınavdan şu kadar puan aldı. Onun çocuğu işte şunu başardı, onun çocuğu bunu yaptı. Ya şuna bakmak lazım. Senin çocuğun o konuda mukayeseye uygun mu? Atıyorum mesela çocuğun kinestetik becerileri çok gelişkin değil. Öbür çocuk sporda çok başarılıysa seninki başarılı olamayabilir.
Allah ona o kabiliyet vermemiştir. Ha. Ama zekası matematikte mesela çok
başka bir yerde.
Tabii.
Şimdi bakıyorum arkadaşlar çok fazla kendi çocuklarını yargılıyorlar. Sonra bakıyorsun çocuğa. Çocuğun diyelim ki resim ve sanatla büyük bir ilgisi var, onu saymıyor. Yani
iyi bir mimar olabilecekken
illa mesela matematiğinin iyi olması lazım ya da illa onun istediği ama ya sonuçta her dere kendi yatağında akar yani. Allah bir vergi, Allah vergisi şeyler var. Onu vermişse oradan yürümeli. İlla bizim istediğimiz şey olacak diye bir şey yok ki. Sen istiyorsun çocuğun doktor olsun ama senin çocuğunun yapısı, çocuk diyor yani benim yapım doktorluğa elverişli değil yani.
Doktor olmak istemiyorum diyor, zorla değil ya.
He, çünkü ben o kadar insancıl değilim diyor yani. Ben o kadar insanlara tahammül edemem diyor. Ha diyelim ki bu böyle bir çocuk diyelim ki yazılımcı oldu. Oraya gider. Niye? Yazılımda çünkü daha çok bireysel çalışacak. Kendi başına çalışacak. Ekip olsa bile teknik bir dille iletişim kuracak yani.
Hocam bu batı aleminde yani bir adam işe alırken psikolog eşliğinde işe alıyorlar. Adamın psikolojisini ölçüyorlar mesela. Diyelim satıcı bir insan, çok öfkeliyse. Evet. Müşteriden gelen her şeyi ciddiye alıp tersliyorsa müşteriyi, bundan tezgahtar olmaz. Veya hocam insan ilişkileri zayıf. Evet, iyi bir kompütürcü olabilir, yazılımcı olabilir ama sekreter olmaz. Evet. Tezgahtar olmaz diyelim ki. Veya hocam işte hiç suyu, çamuru sevmiyor. Bundan da iyi bir mühendis olmaz. Bakarak insanların hocam bu kabiliyetlerine, ona göre meslek seçiminde hatta yönlendiriyorlar. Bizde ise hocam anne baba kafasında bir meslek var, ideal.
Kendi olamadığı, olamadığı mesela.
Yani çocuk mesela kanı görse bayılacak, illa doktor olacaksın. Ya doktor diyor, evet. Adam biraz soğuk kanlı olacak değil mi hocam?
Evet.
Kan görecek, yara görecek. Şimdi bazı savaşı uy uy uy der böyle hocam.
Ben yara... mesela kan göremem hocam. Ben televizyonla film seyrederken iğne vurulurken bakamıyorum mesela yani.
Hocam ben de öyleyimdir biraz. Birisinin yarasına dahi bakamam yani. Birisinin bir yeri kesilse aman aman bana gösterme, korkarım. Kapat üstün derim. Şimdi evet. Hocam o zaman benim doktorluk heves etmem hocam. Sadece boş bir heves.
Evet.
Sonra hocam başarısız olurum tabii. Aman derim bana gelmeyin, gidin başka yere. Şimdi o yüzden hocam yani biz millet olarak çok kolay hocam yargılıyoruz insanları. Çocuklarımızı, eşimizi.
Aynen öyle.
Gelinimizi, damadımızı. Lütfen hocam bu hastalıktan vazgeçelim diyelim şimdi buradan. Yargılama hastalığından.
Şimdi vazgeçmezsek ne oluyor? Mutsuz oluyoruz işte hocam. Eleştirmek kolay. Dilinin sivri olması kolay. Dedikodu yapmak kolay. Gönül kırmak kolay. O hocam, zaman ne oluyor?
Bir de hocam ayıbı örttüğünüz zaman o kadar çok takdir ediyor ki. Mesela bir insan kötü yemek pişirmiş ama o çok güzel olmuş, harika şekilde yiyorsunuz. O insan da biliyor ki ya siz onu idare ediyorsunuz aslında.
Evet.
Size karşı hocam ömür boyu minnettar kalıyor.
Evet.
Ya ya kardeşim böyle yemek mi olur, bunun tuzu çok olmuş, zehir gibi tuz koymuşsun falan deyince o insan hocam yani yerin dibinin dibine geçiyor bazen. Ama onu idare ettiğiniz zaman da Allah razı olsun diyor. Hatamı gördü ama
minnet
diyor.
Minnet duyuyor sana.
Yüzüme
yani.
Vurmadı diyor. Beni idare evet. etti diyor. Hatta diyor hiçbir şey olmamış gibi devam etti diyor hocam. Bu da hocam esasında dostluğun, arkadaşlığın, aile arasındaki, eşler arasındaki sevginin, hatta hocam çocuklarımıza karşı sevgimizin de bir işesi herhalde.
Kesinlikle.
Hocam çocuğunuz size geçen anlatmıştınız ya, size bir tatlı mı bir şey hazırlamış, meyve salatası hazırlamış. Desen ki oğlum böyle meyve salatası mı olur ya? Portakalı çok katmışsın, muzu hiç koymamışsın desen, çocuk hocam ömür boyu size İçinde bir şey biriktirir.
Tabii bir ukde olarak kalır o yani. Bir de o öyle bir hamleyi yapamaz yani.
Kimse yapamaz. Sadece size karşı yapmasa
tabii,
iyi.
Tabii evet.
Eşine de yapmaz. Aynen. Arkadaşını da hazırlamaz.
Hocam şey National Geographic'te yayınlanmıştı bir sosyal deney basketbolda. İki tane mahalleden oluşturulan bir takım. Yani basketbolda şey değiller. İddialı değiller. Bir takımın hocam sürekli taraftarı pozitif telkinde bulunuyor. Yaparsın edersin. Hadi falan. Öbür takımın iki ise sürekli negatif telkinde bulunuyor.
Hadi bir atamadın artık şu
ve hakaretler, beceriksizler, şunlar bunlar. Hocam pozitif telkinde bulunan taraf açık ara şey diyor, başarılı oluyor. Biz sürekli negatif dil kullanıyoruz çocuklar üzerinde. Koşma düşersin, yapma beceremezsin, bak işte onu da yapamadın, onu da karıştırdın, onu da başaramadın. Sürekli bu negatif dil o şeyde derin izler açıyor zihinde. Şimdi diyelim ki elinizde bir yara varsa hocam, o yara bir yere dokunduğunda daha fazla acır.
Ya.
Şimdi biz bir kanırtıyoruz çocukların diyelim ki ya da dostlarımızın şeylerini, zayıf noktalarını kanırtıyoruz. Sonra o kanırttığımız noktaları daha üzerinde tahriş ediyoruz yani. Ne oluyor? O zaman bir tepkisel ilişki biçimi doğuyor yani.
Bu da hocam zarar veriyor iki tarafa da.
Evet. Mesela bizim Doğu Karadeniz'de insan ilişkileri şeydir.
Sert midir hocam biraz?
Sorgulayıcı, yargılayıcı, zorludur yani. Ama diyelim ki Tekirdağ'da, Ege'de insanlar birbirlerine daha şey bakarlar, daha az yargılarlar birbirlerine. Daha fazla hoş görürler. Bir şey yapıyorsa ya herhalde vardır
hocam,
bir nedeni.
Hocam bizde bir şey var, varsın olsun derler. Varsın olsun, boşver yani. Hocam burada bitirelim, ikinci bölümde devam ederiz inşallah.
Tamam hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Acı Rıza Bayzan. Hocam şöyle diyor İmam Gazali Hazretleri, peygamber şöyle tavsiyede bulunuyor. Allah müminler hakkında dört şeyi haram kılmıştır. mallarını gasp edip almak. Hocam bunu yapmayız. Hiçbir akıllı Müslüman değil mi?
Evet.
Bir Müslümanın malını gasp etmez. Çok istisnaidir bunlar. Kanlarını akıtmak hocam bunu da yapmıyoruz.
Evet.
Kolay kolay yani bir insan bir insanın kanını dökmez. Hocam bu üçüncüsünde sıkıntı var. Irzına ve namusuna musallat olmak. İlla hocam bu namussuzluk gibi anlamayalım. İleri geri konuşmak.
Evet.
Yani böyle yani çok insanların namusunu, ırzını da hafife alarak konuşmak. Hocam bu biraz oluyor maalesef. Hocam son suizanda bulunmak.
Evet.
İnsan hakkında kötü düşünmek. Yani bir ufacık belirti görü görmez adam elinde bir şişe var. Ha kesin içki içiyordur. Ya bir şişe içki yok sadece. Yani şurup da olabilir.
Evet.
Ne bileyim yanında bir hanımefendi var. Aa işte falan girlfriend acaba. Değil eşi olabilir, kız kardeşi olabilir. Bu konuda hocam yargılamak dediniz ya biraz önce. Evet. Bunu çok yapıyoruz sanki.
Evet. Yani kendimizi dünya sanki savcı ve yargıç olmak için gelmişiz yani.
Öyle bir şeyimiz yok. Vazifemiz yok.
Yok. Bir de şu. Bu dünyayı kendine insanlara dar ettiğin gibi kendine de dar ediyorsun. Hani bir şeyi yok yani sana kazandırdığı yok.
Hocam Mevlana çok güzel bir şeyi var. İnsan akıllı kötü düşünürsen diyor. Evin etrafında sabah kadar yılanlar, akrepler dolaşır. Tam tersine iyi düşünürsen
evet.
Evinin etrafına gül efendim ekmiş gibi olursun, gül ağacı. Şöyle hocam, bir insan hakkında kötü düşününce o insanlar etrafınızda dolaştığı zaman nasıl hissediyorsunuz?
Huzursuz, ya kötü hissediyorsun yani.
Hocam kendiniz yalan uydurmuşsunuz da o yalana inanıp sonra rahatsız oluyorsunuz.
Evet.
Halbuki hocam her insanın güzel bir tarafı vardır. Hani İsa Aleyhisselam'ın meşhur kıssası vardır. Gazali'de geçiyor hocam bu. Bir köpek leşi görülmüş. Herkes bunu tutmuş. Ya demiş ne güzel dişleri var.
Evet.
Yani böylece o hayvanla bir güzellik görerek o anda gönlünü sıkıştırmamış boşu boşuna.
Evet.
Hocam insanın güzel tarafını görmek varken, suizanda bulunmak varken niye hemen acele edip de suizanda bulunuyoruz?
Ya işte hocam hayat aslında sonsuz yorum yapabileceğimiz bir alan. Çünkü sonsuz değişken var. Şimdi burada diyelim ki kötümser, karamsar, yargılayıcı, incitici yorumlar, eleştirel tarz. Bu yoldan gidebilir bir insan. Öbür taraftan da insan daha pozitif, polyanacı değil ama. Polyanacı gereksiz yere her şeyi iyimser görmektir. Gerçekçi iyimserlik diye bir şey var yani. Pozitif duruş. Şimdi bakıyorsun hangisinde yaşam daha akışkan oluyor? O pozitif duruşta daha akışkan oluyor yani.
Evet.
Şimdi eleştirmek eleme kökünden geliyor hocam.
Eliyorsun eleştirdikçe.
Ama bizde eleştirmek karalamak. O nasıl oldu? Yani iyi kötüyü bir insan diyelim ki hem iyi hem kötü tarafını söyleyebiliyorsan bu eleştiri olur. Ama sadece kötü tarafını söylüyorsan bu karalamak olur ki.
Hocam bir de onu söylerken de çok dikkatli, nazik ve yalnızca söylemek gerekiyormuş. İnsanlar arasında kardeşim sen de bir işte anlamıyorsun diye bir adam paylarsan işçin bile olsa.
Evet.
O adamı yıkıyorsun ama bir kenara çeviriyor bak kardeş. Bu işi yaparken şurada şöyle yap. Yoksa bu zarar ederiz.
Evet.
Uyarmak başka tatlı tatlı. Sanki hocam bu ince ayarı çoğu zaman kaçırıyoruz. Yani hep böyle negatif eleştiri. Bazen pozitif de yapabiliriz. Ya kardeşim şu işi maşallah ne güzel yapmışsın. Aferin sana.
Evet.
Gıpta ediyorum. Demek hocam bunları az yapacağım yapıyoruz.
Evet. Yani bizim yönetsel tarzımız, iş yönetme tarzımız, aile yönetme tarzımız falan hep birbirine benziyor yani. Trafikteki tarzımız gibi yani. Sadece kendimiz için avantajlı olana odaklıyız yani.
Hocam geçen bir yerde konuştum. Psikolog şey tavsiye ediyor. Yani %15 gibi bir negatiflik hakkımız var. Bir adamla alakalı 7 tane pozitif cümle 8'inde iş olsun diye eleştir olsun diye değil. Hakikaten bir hatası varsa bile 7 pozitif cümleden sonra onu söylemek. Ancak diyor o adam bunu kabul eder. Yoksa sen şimdi bir adama 3 kere 5 kere söylersin artık. O insan size kendi kapatıyor hocam.
Evet.
Mesela diyelim eşleden birisi. Dinlemiyor artık sizi. Kıymet de vermiyor sözlerinize.
Aynen öyle.
Ama nadiren ya işte bak şu konuda kıymetleşim. Şöyle yapsan daha güzel olur demek başka. Sabah kalkıyorsunuz hocam. Bunu hocam bazen annelerimiz çok yapıyor çocuklarına karşı. İşte eşyanı düzgün tut. Çantanı şöyle şuraya bırak. Ceketini şöyle giy. Çoraplarını şuraya çıkar. Bakıyorsunuz hocam annenin kurduğu cümlelerin %90'ı yapma etme olumsuz cümleler.
Evet bu işte bu kültürden kurtulmamız lazım yani. Bizim halbuki Türklerin çocuk yetiştirme geleneğinde hocam sürekli onları şey etmek vardır. sahaya sürmek vardır.
İsimlerken bile değil mi hocam? Bir şey başardı isimlerim. Evet.
Bir şey başarması için teşvik etmek vardır yani. Yapamazsın edemezsin de büyütülen bir çocuk. Ha çocuğun yapamayacağı şeyler için de yaparsın edersin diye aşırı gaz vermenin de bir anlamı yok. O tabii. Da bu defa kendi kendine ya beceriksizim diye kendi öyle bir psikolojiye kapılır. Yani orantılı olması lazım.
Evet. Şöyle diyor hocam, bunu da bitirelim inşallah. Asla dostluğun sırrını ifşa etme. Dostluğun huzurunda kimseyi çekiştirme, gıybet etme. Dostluğuna yalan söyleme. Dostun ne isterse yapmaya çalış. Yani tam makul olan isteklerini. Dostluğuna sakın ihanet etme, sırrını ifşa etme. Hocam herhalde bu kuralları uygulasak. Bir de hocam şunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var burada. Din kardeşlerinizin sözlerine itiraz etmeyin. Onlarla alay etmeyin. Ve verdiğiniz sözlere durun. Şimdi hocam şöyle yani itiraz etmeyin derken. Adamın yani çok yanlış haram olan bir düşüncesine değil de. Ya şurada yemek yiyelim. Olur. Tamam orada yemek yiyelim. Yani böyle sizi etkilemeyecek, prensiplerinizi bozmayacak konularda lüzumsuz tartışmaya, didişmeye girmeyin diyor hocam. Hocam aile dolu çok mesela bu bazen. Hanım bir şey pişirmiş. Ya seveceksin kardeşim. Çaren yok yani. Ya bu değil de şu olsaydı. Hem o nimetten mahrum kalıyorsun. Onu beğenmediğin için öndeki nimeti. Evet. Diğer nimet de hazır değil, elde değil. Şimdi hocam bu tartışma konusu da hakikaten çok oluyor sanki dostlar arasında. Boş tartışma diyorum hocam ben bunlara.
Evet. Son derece şey oluyor. Kırıcı oluyor. İnsanları birbirinden uzaklaştırıyor. Dostlukları bozuyor. Arkadaşlıkları sürdürülemez hale geliyor. Bir insan arkadaşıyla niye görüşmek istemez hocam? Yani çünkü görüşmemenin de bir maliyeti var insana yani yoksunluk. Ama demek ki bir araya geldiğinde o kadar şey oluyor ki geriliyor ki o kadar sorun çıkıyor ki artık görmemeye başlıyor yani.
Zaten hocam psikologlar şunu tavsiye ediyorlar. Yani bir adam buna hocam zehirli insan diyorlar. Zehirli ilişki diyorlar. Eğer size devamlı negatif efendim duygular veriyorsa, sizi aşağılıyorsa, hatta hocam diyorlar ki iş yeri bile olsa değiştir iş yerini. Hocam, evet. Bir işe girdiniz. Patron sabah akşam başınızda boza pişiriyor. Sizi aşağılıyor, küçümsüyor, yaptığınız işi beğenmiyor. Kardeşim dünyada bir burası yok ya. Her tarafta iş. O adamı bırak. Git başka yerde iş bul kendine.
Kesinlikle. Moral ve motivasyon. Bu kelimeler çok dilimize pelesenk olmuş ama aslında bize çok daha harika bir kelime var. Gönül gücü.
Ya.
Şimdi ben diyorum ki moral ve motivasyon desin isteyen, isteyen gönül gücü desin. Bunlar bizim kolumuz, kanadımız. Bir kuşun kanadını kırmak neyse onu ölüme mahkum etmektir yani kanadını kırmak. Uçamayacak çünkü yani. Onun yaşaması, besine ulaşması, yiyeceklere ulaşması, yuvasına konabilmesi, işte yırtıcı bir hayvan saldırdığında ondan kaçabilmesi onun koluna, kanadına bağlıdır yani. O zaman kanatlarının kırmasına yakının bile olsa izin vermemek gerekiyor.
Evet.
Ne kadar yakının olursa olsun eğer sürekli olarak senin kanadını kırıyorsa ona dur demek lazım. Hatta gerekiyorsa ben şey diyorum kontrollü olarak onun kanadını kırmak lazım.
Evet o kibire karşı kibir hocam. Sizin dediğiniz hadiste de geçiyor zaten.
Ya dur demek. Şimdi yanlış anlayanlar oluyor.
Hocam şöyle. Dediğiniz gibi kibire karşı kibirlenmek diyor ona Peygamber Efendimiz. Siz mesela diyor ki ya Ali Rıza hocam ya sen bir şeyden hiç anlamıyorsun. Yani ben çok anlıyorum. Dediği zaman siz de kardeşim sen de anlamıyorsun bak. Demenin hocam herhalde bir mahsuru yok diyor.
Ha, evet. Psikologlar. Bir de diyelim ki şey çok böyle keskin dilli konuşan büyükler oluyor. Yani ya lisanı münasip de onlara yani haklı olabilirsiniz ama bunlar benim gönül gücümü öyle kırıyor ki sonuç olarak.
Bu da üzerime gelmeseniz biraz daha nezaketle söyleseniz olmaz mı?
Bu benim enerjimi alıyor. Bu beni çökertiyor. Haklı olabilirsiniz dediklerinizde. Ya böyle demek lazım ya da şey yani oturup konuşmak lazım. Yani ya da şey ya bunları biraz kulak ardı etmek lazım.
İlişkiyi azaltmak lazım belki.
İlişkiyi azaltmak olabilir. Ama anne baba olunca aynı evde olunca ya da işte ağabeyimiz falan, kardeşimiz olunca bazen şey oluyor. Bazı şeyleri de biraz duymazlıktan gelmek.
Hocam diyor ki psikologlar her atılan topu tutma diyorlar.
Ha. Çok kenara, güzel demiş.
O top gitsin boşu boşuna. Ha. Ya şimdi hocam ben size bir saatli bomba atıyorum. Ya yakalamak zorunda değilsin. Bırak evet. O saatli bomba düşsün şey hocam, denize.
Yakar topta toptan kaçıyoruz ya.
Evet.
Yakar aynen. Toptan bize değmesin top yani. bir kısmında demek yakar top oynamak lazım.
Şöyle yani. Diyor hocam psikologlar, bir tabi bunu diyen Batılılar tabi onlara göre diyorlar, siz bir insan rahatsız ediyorsa cut out, kes at gitsin. Tabi hocam biz Müslümanız, bu şeyi dengeli uygulamak zorundayız. Hocam mesela akrabalık yok aranızda, iş yerinde işte beraber ortaklık yapıyorsunuz veya işçisiniz. Ya baktın adam sana çok negatif, o işi bırakıp başka işe gidebilirsin. Ama annen baban hocam, bu da var maalesef. Anne baba hocam 24 saat oğlunun, kızının veya damadının, gelinin başında boza pişiriyor. Dediğiniz gibi bazen nezaketle söylemek, bazen ilişkileri böyle biraz daha hafif azaltmak belki, ama yani kesmek, atmak hocam dilimizde yok yani, yasak.
Şey işte dozunda sürdürmek lazım yani.
Hocam dozunda ben mesela şöyle bir politika uyguluyorum. Çok yakınım dedikoducu mesela. Onu hocam bir arkadaşla yanına gidiyorum mesela.
Dedikodu yapmasına engel olacak yani.
Hatta mümkünse dedikodusunu yapacak adamla beraber gidiyorum.
Geçen
bir arkadaşa bir hasta ziyaretine gidecektim. Ama diğer kardeşler arası çok açık. İkisini ben çok severim. Ama biliyorum kesin aleyhine konuşacak. Dedim kardeşine, ya dedim ben onun evini bilmiyorum. Beni bir götürsen dedim. Evet arkadaşlar, ama iş evine gitmemiştim hiç. Beraber gittik evine. İki kardeşle beraber olduğu için hiç dedikodu yapamadılar. Ya ben de şimdi nasıl idare edeceğim? Adamı susturamıyorsun bazen.
Evet.
Mesela hocam diyelim ki amcanızı ziyarete gideceksiniz, ama amcanız da çok sert bir adam. Onun sevdiği bir yeğeni de söyleyeyim. Ya falanca bak gel beraber amcamıza gidelim. Mesela hocam bir örnek.
Evet.
Yok hocam, böylece kalabalık olunca dikkati dağılıyor. Size zarar veremiyor veya dedikodu yapamıyor. Esas yani, hocam uğraşsak çok taktik yolu hocam bulabiliriz ya.
Evet, biz de biraz şey gidiyoruz yani, düz gidiyoruz yani. Bir durup bir durum değerlendirmesi yapmak, seçeneklerimiz neler, başka ne yapabilirim, onun üzerine durmak lazım.
Hocam yani. Bir de savunmak gerekiyor mesela. Diyelim ki bir akrabamız eşimize, dostumuza laf etti. Ya işte amca böyle demesen, o senin zannettiğin gibi kötü bir insan değil. Değil hocam, o zaman dedikodu bitiyor orada.
Evet.
Siz ses çıkarmazsanız, hele bir destek verirseniz,
Eyvah.
Hocam o sonsuz devam ediyor maalesef. Demek hocam üçüncüsü özür dilerim. Dilimize sahip çıkacağız. İyi düşüneceğiz, pozitif düşüneceğiz insanlar hakkında, ama bize zarar veriyorsa da bir şekilde onu elimine etmeye, yani etkisiz hale getirmeye çalışacağız diye söylüyor İmam Gazali. Hocam dördüncüye geldik. Dili ile ona şefkat ve sevgi göstermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İza ahabbe ahadukum ahahu fel yu'limhu. Sizden biriniz din kardeşini sevdiği zaman ona sevdiğini bildirsin. Hocam bu da çok güzel bir şey ya.
Evet.
Ben size Allah'ı seviyorum demek, bir insana sevdiğini söylemek, o insanı böyle moralini düzeltmek, ne kadar güzel bir şey hocam.
Evet, bizde hocam bir dönem sevgi dilini duygularını ifade etmek bizim Türklerde erkeklere biraz ters geliyor yani. Halbuki şey yani Allah için seni seviyorum demek yani.
Ne mahsur var hocam?
Yani.
Bir babanın evladım seni çok seviyorum demesi.
Mesela bizde hocam şey var. Mesela seviyorum demiyor, seviliyorsun diyor. O da güzel. Olsun, onu da desin yani. Seviliyorsun yani.
Hocam geçen benim 2,5 yaşındaki Mehmet'im, bir abisi ağlıyordu bir oyuncaktan dolayı, basit bir oyuncağına. Ya Abdullah seni seviyoruz, niye ağlıyorsun dedi. O kadar hoşuma gitti ki.
Vay be, ne güzel ya.
Ya sen seviliyorsun. Yani sevilen bir insan niye ağlar ki? Çocuk bu hayırlısı kabul etmiyor. Ancak diyor sevilmemek insanı ağlatır. Hakikaten hocam bu, lütfen sevgimizde ifade edelim dostlarımıza, çocuklarımıza, akrabalarımıza. Hocam bu konuda sanki biraz biz hani ne derler, kılıbık derler, zayıf insan derler diye korkuyoruz gibi geliyor bana sanki.
Hocam desinler, hani Nasrettin Hoca'nın oğluyla birlikte hikayesi vardı ya, eşeği alıp gidiyorlar. İşte ikisi bilince eşeğe yazık diyor bir köy. Öbür köyde diyelim ki Nasrettin Hoca biniyor, torunu yürüyor, işte hocaya bak çocuğu yürütüyor.
Koca adam gepgeç çocuğu yürütüyor diyorlar.
Çocuk biniyor bak diyorlar ya işte saygısız dedesini yürütüyor falan yani. Şimdi desinlerden gidersek hocam o işin sonu yok yani.
Eyvallah. Arkadaşının sevincine ve üzüntüsüne ortak olmalıdır. Hocam bu malum, bunu konuştuk zaten sık sık. Çağırdığı zaman ona kötü bir lakapla değil güzel isim ile hitap etmelidir. Hocam bazen bu, çok üzülerek söyleyeyim. Hocam bir parkta yürüyüş yapıyorsunuz. Özellikle hocam gençler birbirine küfür ederek hitap ediyorlar ya. Her bir hitabın başında bir küfür. Ya hocam çok iğrenç. Ya bırak güzel lakabı. Ondan da vazgeçtik hocam da. Artık lütfen yani en azından argo kelimeler kullanmayalım. Lan lan lun kelimelerini kullanmayalım.
Evet.
Hele küfür hocam, Müslümanın şeyinde hiç olmaz hocam. Sözlüğünde yeri olmaz ama maalesef hocam bu konuda biraz hocam seviye kaybetmeye başladık sanki.
Evet, yani dil çok yoksullaştı ve argo konuşmak hocam. Şimdi televizyonlarda ve dizilerde hocam retük kuralları gereği şey yazıyor. Mesela argo konuşma var, uyuşturucu var, çıplaklık var falan falan diye. Şimdi bakıyorsunuz çıplaklık olan şey argo hemen hepsinde var yani.
Artık olmayan kalmadı neredeyse. Yani
onun için şey, şimdi bu ne oluyor? Gençlerde yerleşiyor. Hocam şeyin demin sevgi ifade etmekten bahsettik ya. Behçet Necati Gil'in bir şeyi var, şiiri var.
Buyurun hocam.
Çok şey yani böyle ders verici bir şiir yani. Şiir okumayı da beceremem de ama
oldu en azından kadar.
Söyleyelim yani. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı, bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı.
Ya.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlar da bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi.
Ya çocuğunuz büyüyor, telaştan fark etmiyorsunuz. Bir sevdim de diyemiyorsunuz. Bir bakmışsınız ki çocuk
artık sevilecek zamanı olmuş. Geçmiş.
O da sizi tabii gönlü kapatmış.
Umursamıyor artık ondan sonra ya. Sevginizi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.
Demek ki hocam
vaktinde yapmak lazım.
Sevdiğimizi yani. Vaktinde söyleyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.